33. ayrım. Kitabın adı Halde Edip. Biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 263. Acaba gerçek ve kalıcı bir görevden kastı neydi? Halde'nin gurur duyduğu onbaşılığıyla alay edenler vardı. İstanbul basınında yayımlanan atlı fotoğrafları bazen övgü bazen yergi ile anılıyordu. Bir dönem yakın dostu olan Refik Halit'in Karay sahibi ve başyazarı olduğu Ay Dede dergisi Halde'nin onbaşılığını ve cephede bulunmasını alay alıyordu. Bir karikatürde erkek karısına "Aman ya Rabbi, yine mi milliyetperverlik? Hanım, o kadar meraklıysan burada ne duruyorsun? Orada onbaşılığa kadar yolun açık," diyordu. Dipnot 537. Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, Cilt 4, Sayfa 296. 27 Şubat 1922 Aydede Dergisi. Le Petit Parisien muhabiri Schlickle'nin Halde Edip Türk ruh vicdanının bütün iyi vasıflarını temsil ediyor yazısı ikdamda yer aldı. Dipnot 538. Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, Cilt 4, Sayfa 455. Bir gün onu İsmet Paşa'ya şikayet ettiler. Mahiyetinizdeki piyade bölüğü ifradından biri politika ile meşgul oluyor. Gazetelere baş makaleler yazıyor dediler. Bunları söyleyen karargah komutanıydı. Bunun üzerine harp zamanında politika ile meşgul olan askerin kim olduğunu sordu İsmet Paşa. Halde onbaşı dediler. İsmet Paşa Halde'yi gördüğünde karargah kumandanı sizden şikayet ediyor. Politika ile uğraşıyormuşsunuz deyince Halde olaya yine bir asker gibi yaklaştı. Pekala, madem ki karargah kumandanı men ediyor, bir daha yazmam dedi. Dipnot 539. Doktor Fahri Can, Milli Mücadele'de Halde Onbaşı. Yakın tarihimiz içinde cilt 1, sayfa 100. Ancak Halde, cephedeyken gazetelere yazı yazmaya devam etti. Kendisine yapılan bu uyarı ya şakaydı ya da kısa süreli bir emir. Fatma Çavuş, komutandan şikayetçi. Cepheye savaşmaya gelen kadınlardan biri olan 70 yaşlarındaki Fatma Çavuş silah görmeye dayanamıyordu. Söğüt'te Halde'nin karşısına çıkan uzun boylu, dik duruşlu kadın arkadan bakıldığında genç kız gibi dururdu. Kumandan onun omzuna bir tüfek takıp gazetecilere fotoğrafını çektirtmişti. Fatma Çavuş Halde'ye "Kızım," dedi, "tüfeklerden nefret ediyorum. Niye benim tüfekle fotoğrafımı çekiyorlar? Korkudan tir tir titriyorum. Beni her ziyaretçiye gösteriyor, sanki eğlencesiyim. Bir de ödümü kopartan kamçılı komutan var. Bu kampta korkudan başka bir şey yok. Askerlerin hatırına duruyorum." Fatma Çavuş'un söyledikleri tamamen doğruydu. Kamçılı komutan askerleri dövüyor, onlara küfürler savuruyordu. Dondurucu soğukta hastaların yola çıkarılmalarını istiyordu. Halide, bu komutanı gördükten sonra askeri mekanizmanın kritik anlarda gerekli ve değerli olduğuna dair kafasında beliren fikir tamamen değişti. Mekanizma eleştirilmiyor, mahsurları konuşulmuyordu. Dipnot 540. The Turkish Ordeal, sayfa 325-326. Halide'nin savaş meydanında komutan kadın rolüne büründüğü anlar da olmuştu. Merkez karargah Akşehir'e taşınırken askeri ruh başını döndürdü. Onbaşı Asım ile birlikte bölüğün başında gidiyordum. Benden nazik bir tavırla atların yürüyüş ritmini ayarlamamı istedi. Doğru da ben de 500 atı yönetmekten çok hoşlandık. Elim yukarı kalkıyordu ve yarım saat kadar tırıs gittikten sonra daha yavaş, rahvan bir yürüyüşe düşüyorduk. Tekrar elim kalkıyordu ve tepelerden yankılanan nal seslerinin dehşet verici yankısının ortasında ileriye doğru çılgınca bir koşu tutturuyorduk. Özellikle vadilerdeki yankı muhteşemdi. Dipnot 541. The Turkish Ordeal, sayfa 329. Ayşe Durakpaşa, Halde Edip'in anlattığı bu anıyı Kemalist milliyetçi kadınlar için ayırt edici bir kimlik özelliğine örnek olarak veriyor. Halde Ankara'ya gittiği günlerde Mustafa Kemal ile Fikri'yi de görüyordu. 1922 Haziran'da Mustafa Kemal'in annesi Ankara'ya taşındı. Doktor Adnan da sık sık onlara ziyarete gidiyordu. Bu ziyaretlerde Zübeyde Hanım Doktor Adnan'ın boynuna kollarını dolar, yanaklarını öper, ellerini yakalayarak Selanik'ten bahsederdi ona. Halde Fikriye'nin Mustafa Kemal Paşa'yı evlenmeye ikna edebilecek kadar yırtıcı ve becerikli olmadığını düşünüyordu. Yine de günün birinde kendisiyle evleneceğine inanıyordu. Halihazırda aralarındaki ilişki arkadaşlıktan ibaretti. Mustafa Kemal Paşa'ya aşıktı ve onun kendisi için biçilmiş tek uygun eş olduğuna inanıyordu. Başka biriyle olmayı asla kabul edemezdi. Onu kaybedecek olsa hayat pınarlarının kuruyacağı ve çok geçmeden kendisinde yok olacağı halinden belliydi. sırf Mustafa Kemal'i ilgilendiriyor diye ilgilenmediği konuları büyük bir gayretle kavramaya çalışıyordu. Çabalamaktan hiç vazgeçmiyor, gözlerine ve ağzına özlem dolu garip bir hava veren o enfes gülümseyişini yüzünden eksik etmiyordu. Zübeyde Hanım'ın Fikriye'den hoşlanmadığını yazan Halide, her ikisinin de Mustafa Kemal'in sevgisine talip olduklarının altını çizer. Dipnot 542 The Turkish Ordeal sayfa 249,342. Rauf Bey Başbakan. Kasım 1921'de Malta'dan sürgünden dönen Rauf Bey, Orbay, Mustafa Kemal Paşa ile bazı mebusların anlaşmazlığa düşmüş olduklarını görünce üzülmüştü. Tecrübeli bir siyasetçi ve asker olan Rauf Bey, milli mücadeleyi başlatan öncü isimlerdendi. Önce Nafa Vekili, ardından da Mart 1922'de Adnan'ın yerine Meclis 2. Başkanı oldu. Mustafa Kemal Paşa bu konuda yetkisini kullanmıştı. Ancak bir süre sonra icra vekilleri reis Fevzi Paşa istifa edince Rauf Bey onun yerine başbakan seçildi. Adnan da eski görevi olan Meclis 2. Başkanlığına yeniden seçildi. Dipnot 543 Turhan Ada. Hayatı ve kişiliği ile Adnan adı var. Sayfa 163-165. 1922 Temmuz'unda Halide çok sevdiği dostu Cemal Paşa'nın ölüm haberini aldı. Ülkesine geri dönmek isteyen Cemal Paşa Afganistan'dan Mustafa Kemal'e yaveri ile bir mektup yollamış ama reddedilmişti. Cemal Paşa büyük taarruz başlamadan kısa bir süre önce Tiflis'te öldürüldü. Halide onun Bolşevikler tarafından öldürüldüğünü yazıyor. 4 Ağustos 1922'de ise Enver Paşa'nın ölüm haberi geldi. İsyancı bir grubun başında Rus ordusuna karşı dövüşürken hayatını yitirmişti. Talat Paşa ise 1921 Mart'ında öldürülmüştü. İttihatçı liderler milli mücadelenin zafere ulaştığını görememişlerdi. Ressamın çizdikleri. 1922 Ağustos'unda Ankara'ya gelen Rus ressam Lansere, Sovyet Rusya'nın Ankara elçisi Averhof'un isteğiyle Halide Edip'in de bir resmini yapmıştı. Çalışırken bir yandan da sohbet etmişlerdi. Şehre 4 kilometre mesafede bir yazlık evde oturuyorlar. Çok fakir bir ortamları var. Ziyaret edebildiğim herkes gibi. Hepsinin burada geçici olduğu hemen gözü çarpmaktadır. Belki de bu ulusal karakterin bir özelliğidir. Sadelik ve Avrupa kültürünün lükslerine kayıtsızlık. Ama masa üstünde iyi kitaplar, duvarlarda minyatürler ve renkli kaliteli kopyalar görebilmek çok hoştu. Halide Hanım Ankara kadınları gibi genellikle modern giysiler giyiniyor ama giysisinin üzerinden bedeni tamamen saran ve muhteşem dökümleri olan penuar tarzında Arap modeli geniş bir beyaz giysi meşla kullanıyor. Dipnot 544. Y.Y. Lansere Ankara Yazı Kaynak Yayınları İstanbul 2004 sayfa 45-47. Halide, Lansere'nin de gözlediği gibi cephede kendisine yakışır kıyafetlerle dolaşıyordu. Başına genelde Karadenizliler gibi siyah bir çatkı takıyor, uzun paltolar ya da kürk, altına da çizme giyiyordu. Eskişehir askerlere hediye dağıtmaya giderken önü ve arkası düğmeli geniş etekli, kurşuni bir kostüm giyip beline kemer, başına da büyük bir siyah başörtü taktığını yazıyor. Büyük taarruz nedeniyle Halide cepheye çağrılınca Lansere ile sohbet ve resimler yarım kaldı. Mustafa Kemal aleyhinizde konuşuyor. Halide Mustafa Kemal ile arasının düzeldiğini düşünüyordu. Ancak onun gece sohbetlerine katılanlardan biri kendisini özel olarak görmeye geldi ve ona huzurunu kaçıran bazı uyarılarda bulundu. Paşa geçen akşam eski İzmir valisi Tahsin Bey'in evindeydi. Gece içki içerken hep sizden söz etti. Orduyu onun aleyhine kışkırttığınızı anlattı. Sizi uyarıyorum. Onun fedaileri bir tertibe girişebilirler. Issız yerlere tek başınıza gitmeyin. Dipnot 545 Türk'ün Ateşli İmtihanı Sayfa 265. Halide akşam sofrasını kendisine aktaran adamın şimdiye kadar hiç yalan söylediğine tanık olmamıştı. Yine de kafası karışmıştı. Çünkü rahat rahat siyaset konuştuğu iki kişi vardı. Biri İsmet Paşa, diğeri Bolvadin'de konuştuğu Kemalettin Sami Paşa. Onlarla da baş başa sohbet etmiş, asla başkomutanın askeri itibarını sarsacak kişisel bir düşünce ifade etmemişti. Ortada onu inciten garip bir durum vardı. Mustafa Kemal hiçbir şey olmamış gibi onu ziyarete devam ediyordu. Halde ıssız yerlerde tek başına gezmekten vazgeçmedi ama huzuru kaçmıştı. İsmet Paşa ajandasının 13 Ağustos 1922 Pazar gününe şu notu düşmüş. Halide Hanım kumandanları birbirine düşürüyormuş. İsmet Paşa 10 gün sonra 22 Ağustos'ta defterine benzer bir not daha düşecekti. Bu gece Kemalettin Bey Halide Hanım'la Salih Bey hakkında Recep Bey ile Doktor Refik'in anlattıkları, başkumandana aleyhte tertibat aldıran muhaveratı, konuşmaları nakletmişler. Dipnot 546. İsmet İnönü, Defterler Cilt 1, hazırlayan Ahmet Demirel, YKY, İstanbul, 2001, sayfa 36-37. Bu nottan anlaşılan, Halide'nin kendisiyle yaptığı siyasi sohbeti Mustafa Kemal'e Kemalettin Sami Paşa aktarmıştı. Kayseri'ye gidiyor. Halide Amerikalılarla birlikte açılacak bir yetimhane ile ilgili inceleme yapmak için Kayseri'ye gitti. Yanında Miss Billings de vardı. Kendisine anlatılanları tartmaya çalışırken Mustafa Kemal Paşa'dan bir telgraf aldı. Derhal orduya gelmesini emrediyordu. Büyük taarruz için karar alınmıştı. Halide'nin üniforması Ankara'da kalmıştı. Miss Billings'in küçük otomobiliyle geri döndüler ve Konya yoluyla cepheye hareket etti. Halide cepheye çağrılmasını olumlu bir işaret olarak görmüştü. Kendisine anlatılanlar demek ki doğru değildi. Herhalde Sakarya'nın kazanılmasından sonra Mustafa Kemal Paşa bana bir uğur atfediyordu diye yazmış anılarına. Dipnot 547. The Turkish Ordeal. Sayfa 348. 27 Ağustos'ta Konya'daki Hilal Ahmer Hastanesi'nin kapısındaydı. Yanında Emir Eri İbrahim, atı Doru ve köpeği Yoldaş da vardı. Savaş bir gün önce başlamıştı. O gün tren çalışmıyordu. Otomobille Afyon'a doğru yola koyuldular. Sokaklar siyahlı insanlarla doluydu. Bir öbek kadın sokakta durmuş, kumandanın pencerelerine bakıyorlardı. Kadınlarla öpüştüler. Karargâhtan başkumandanın iki kez kendisini sorduğunu söylediler. Halide Mustafa Kemal Paşa ile Fevzi Paşa'yı bir harita üzerine eğilmiş buldu. Mustafa Kemal Paşa'nın yüzü başında yüz güneş birden doğmuş gibi parlıyordu. Sefalar getirdin hanımefendi. Tebriklerim paşam, nihayet muvaffak oldunuz. Mustafa Kemal bir kahkaha attı. Evet, nihayet bu işi yaptık. Buraya nasıl geldiniz? Az daha Yunanlıların arasına düşüyordum. Ben de bugün Yunanlıların arasına düşüyordum. Sizin düşmeniz çok büyük felaket olurdu. Yine bir kahkaha attı Mustafa Kemal. Gelin hanımefendi, yemek yiyelim. Onun neşesi Halide'yi ferahlatmıştı. İzmir'i aldıktan sonra artık biraz dinlenirsiniz paşam. Çok yoruldunuz, dedi. Mustafa Kemal, dinlenmek mi, dedi. Yunanlılardan sonra birbirimizle kavga edeceğiz. Birbirimizi yiyeceğiz. Niçin? O kadar yapılacak iş var ki. Yabana muhalefet etmiş olan adamlar. Bu bir millet meclisinde tabii değil mi? Meclisteki muhalefet hakkında Mustafa Kemal çok ağır konuşuyordu. Bu sözler Mustafa Kemal Paşa'nın mizacının anahtarıdır. Büyük kudrete erişenlerin hepsinde bu vardır, diyor Halide. Halide, Ağustos'un 30. günü Afyon'daydı. Mustafa Kemal, 1. Ordu Komutanı Nurettin Paşa'nın evinde buldu. Nurettin Paşa, kadınların kendilerine çok kötü muamele eden bir Yunanlıyı nasıl linç ettiklerini anlatıyordu. Nurettin Paşa, Halide'nin işkenceye isyan eden, intikamcı duygulardan hoşlanmayan duruşundan huzursuzdu. Mustafa Kemal Paşa o gece kendisine ayrılan odayı Halide'ye verdi. Kendisi çadırda yattı. Nurettin Paşa'ya da ona Kızılcadere'yi gösterin dedi. Dipnot 548. Türk'ün Ateşli İmtihanı. Sayfa 266-271. Kızılcadere bir insanlık felaketiydi. Ölü insanlar ve hayvanlar, sahibini arayan köpekler. Halide köpeklere baka kalmıştı. Nurettin Paşa onu aşağılayarak, "Onbaşı, bu serseri köpekleri bırak da gel buradan bir tüfek seç," dedi. İki halk birbirini boğazlıyor, her yer yanıyordu. Sabah yanmış köylerden geçip Uşak'a gittiler. 200 kişi öldürülmüştü, içlerinde kadınlar da vardı. Aynı sıralarda General Trikopis teslim olmuştu. Halide Türk komutanlarla Yunanlı esir komutanların bir masa etrafındaki konuşmalarına tanıklık etti. Ertesi gün Alaşehir'e doğru yola devam ettiler. İki tarafta ölülerini gömmeye vakit bulamıyordu. Yol boyunca yangın yerleri ve akıllarını yitirmiş pek çok kadınla karşılaştılar. Halkın içinde korkunç bir kin hissediliyor. Cehennem dünyaya gelmiş gibi. İki millet, birisi yakıp yıkmış, ötekisi kurtarmak için hareket halinde. Hiçbirisi öbür tarafa zerre kadar merhamet göstermiyor. Yaşayan, konuşan Halide ile durmadan kendini ve etrafını eleştiren Halide, iki ayrı şahsiyet gibi içindeydi. Düşünmeden edemiyordu. Milletler, ırklar daima öldürmek, yakmakla meşguldü. Yüzleriyle, dilleriyle insan olan bu cins, öldürme içgüdüsü olmayanlara daima yabancıydı. Bu cinsten ayrılmak, kurtulmak istiyordu. İçimdeki gayız, hınç değil, kin değil, insanlıktan nefretti. Bu düşünceyle ayağa kalktı, bir ses duydu. "Hasta gibisiniz onbaşı, Alın şu sigarayı için. Size iyi bir haberim var. Ben terfilerin listesini yapıyorum. Siz çavuş oldunuz. Konuşan genç bir zabitti. Halde kendisine ayrılan pis odaya gitti. Mustafa Kemal'in emiri Ali Rıza, 3 mum dikmiş köşeye de yatağını hazırlamıştı. Gördüğü merhametsizlik onu bunalıma sokmuştu. Bir lokma bile yemek istemedi. Terfi haberi birden kulağına saçma gelmişti. İçinde uyanan intihar kararını savaşta yaşamını yitiren dostu Nazım'ın hatırasıyla yatıştırmaya çalıştı. İçindeki ses bu korkunç sahneyi ebediyete kadar götürmek doğru mu diye onu uyarıyordu. Bitişikten gülüp şarkılar söyleyenleri duyuyordu. Gördükleri sonunda Halide'yi hasta etmişti. İntihar etmek istiyordu. Bitişikten gelen su sesini dinledi. Hamam vardı duvarın ötesinde. Odasının da bir hamamı vardı. Bulundukları yer bir kaplıcaydı. Çırçıplak soyundu. Uzunca bir süre sıcak suyun altında durdu. Ardından üniformasını ve botlarını giyip yatağına uzandı. İnsanların içindeki öldürme duygusuna takmıştı kafasını. Aklını oynatmak üzereydi. Dipnot 549 Türk'ün Ateşli İmtihanı, sayfa 279-80. Halide'yi sabah gidiyoruz diye uyandırdılar. Yol vahşet sahneleriyle doluydu. Salihli'de paşalar İzmir'e girmek için yapılacak hazırlığı konuşuyorlardı. Yeniden yola düştüklerinde ortalık korkunç suratlı yağmacılarla dolmuştu. At sırtında aç mideyle uzun bir yolculuktan sonra sabahın 4'ünde Nife ulaştılar. Halide doğrudan indiği an kendisinden geçmişti. Mustafa Kemal Paşa'nın çavuşunun sesiyle kendine geldi. "Gelin, paşanın berberinin yattığı bir oda var. Onu çıkarıp sizi oraya koyayım," dedi birisi. Halide çizmeleri ve mahmuzlarıyla yatağa uzanıverdi. Zafer alayında gitmek istemem. Mustafa Kemal, büyük taarruz için yola çıkarken hastanesini Doktor Adnan'a emanet etmişti. 1 Eylül günü Meclis 2. Başkanı sıfatıyla Adnan, Zübeyde Hanım'ın yanından cepheye bir tebrik telgrafı gönderdi. Bu telgrafı valide hanımefendinin yatağında yazıyorum. Kendileriyle beraber hepimiz mesuduz. Sağlıkları kazandığınız zaferden bir kat daha iyileşmiştir. Milletin derdine çare bulucu olurken bu muhterem kadının hastalığına da çare oluyorsunuz. Dipnot 550 Utkan Kocatürk Kaynakçalı Atatürk Günlüğü AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Ankara 1999, sayfa 293. Sabah kahvaltısında Mustafa Kemal Paşa, "Bugün İzmir'e gireceğiz," dedi. "Bir zafer alayında gitmek istemem. Teşekkür ederim." Mustafa Kemal kararlıydı. "Geleceksiniz hanımefendi." Öğle vakti zeytin dallarıyla süslenmiş 5 otomobille İzmir'e hareket ettiler. Askerler otomobil konvoyunun yanında yürüyor, halde onların arasında olmadığına esef ediyordu. Şehrin kapısında bir süvari alayı tarafından karşılandılar. Kaldırımlarda askerler ve insanlar yürüyor, kılıçlar parlıyordu. Binlerce ağızdan yaşa sesleri yükseliyordu. Halide Mustafa Kemal Paşa o gün mukaddes bir semboldü diyor. Dipnot 551 The Turkish Ordeal sayfa 381. Kafile İzmir rıhtımına ulaştığında günlerden 10 Eylül'dü. Ne var ki savaş hala bir şekilde sürmekteydi. Kadife Kale'de çatışmalar olduğu Ermeni mahallelerinde pencerelerden bombalar atıldığı söyleniyordu. Karşı yakada karargah olarak iki ev seçilmişti. Yerleştikleri evde iki yaşlı kadın Mustafa Kemal'e bir ana gibi bakıyorlardı. Halde Ankara'daki evini özlediğini anladı. Kendisini içinde kütükler yanan ocağın önündeki keçi postunda uzanmış yatarken hayal ediyordu. Latife Hanım 10 Eylül gecesi Mustafa Kemal çok neşeliydi. Latife Hanım'la tanışmıştı. Halide Edip'e uzun uzun Latife'den söz etmişti. "Bu küçük hanım sizi biliyor ve hocam diye bahsediyor," dedi. Halide bu genç kızın hocam sözcüğünü bir saygı ifadesi olarak kullandığını düşünmüştü. Daha sonra İstanbul'da Amerikan Kız Koleji'nde bir sene okuduğunu öğrenecekti. Mustafa Kemal, "Boynumda küçük bir çerçevede benim resmim var," demişti Halide'nin kulağına fıslayarak. O gece herkes hukuk fakültesini yarım bırakarak Fransa'dan dönmüş küçük hanımı konuşuyordu. Halide'ye göre paşa onun kendisine aşık olduğunu tahayyül ediyordu. Paşanın duygusal yanı Halide'nin hoşuna gitmişti. Latife gerçekten de Mustafa Kemal'in güneşin altında parlayan sarı saçlarıyla mavi gözlerinin etkisine girmişti. 12 Eylül sabahı erkenden acele tercüme etmesi gereken bir metin olduğunu söyleyerek Halide'yi yatağından kaldırdılar. Hemen kalkıp karargaha gittiğinde gazetecilerin geldiğini gördü. Haberler kötüydü. Büyük bir yangın başlamıştı. Yangınla birlikte Mustafa Kemal'in karargahı Latife Hanım'ın Göztepe'deki evine taşındı. Büyük bir felaket yaşanmıştı. Körfez ve şehir cesetten geçilmiyordu. Halide Edip anılarında yangını şöyle anlatmıştı. Yangın 3 uzun gün boyunca devam etti. İlk birkaç saatten sonra yanına yaklaşmak olanaksızlaşmıştı. Yunanlıların Aya Triada ve Foti kiliselerinin altına ve bazı konutlara yerleştirdikleri dinamitler, patlayıcılar birbiri ardı sıra patlamaya başlamıştı. Patlamaların duyulduğu birkaç ev daha vardı. Hem ses hem de görüntü korkunçtu. İzmir'in kızıllığı başka şehirlere de sirayet etti. Halkların ateş ve kılıçla imtihanı ne kadar sürecek? Halklar politikacıların oyunundan canlarını ve yurtlarını ne zaman kurtaracak? Dipnot 552, The Turkish Ordeal, sayfa 386. 33. ayrımın sonu, devamı 34. ayrımda, sayfa 271.